Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kabul edilmiş bir hac, hacc-i mebrur, bütün varlığı ile dünyadan daha hayırlıdır. Kabul edilmiş haccın mükafatı cennettir. Kim hacc eder, kötü konuşmaz, istikametten şaşmazsa, annesinden doğduğu günkü gibi bütün günahlarından sıyrılır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Bu vesileyle İslam'ın 5 esasından birisi olan hac görevlerini yaparak bugünlerde evlerine dönen kardeşlerimizin bu ibadetlerini ve bu sırada yaptıkları dua ve tevbelerinin Rabbimiz katında kabul görmesini niyaz ediyoruz. Bu ibadetin ihyası sırasında hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Hacca gitmek isteyenlerin bu arzularına nail olmalarını temenni ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hacda olduğu gibi yine Kabe'yi tavaf ederek, sa'yı yaparak ve Peygamber Efendimizin kutlu mescidini ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz bir ibadetimiz daha var. Halk arasında adına küçük hac da denilen umre ibadetidir bu. Umre ibadeti de kıblegahımız olan Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip Sefa ve Merve arasında say edilerek eda edilir. Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın ihrama girdikten sonra Kabe'yi tavaf etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmektir. Ve etimmul hacce vel umrete lillah. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Nalindeki Bakara suresi 196. ayetinde ifadesini bulan bu ibadet, pek çok fazilet ve sevabı da bünyesinde barındırmaktadır umre ibadeti. Hac ibadeti sadece belirli zaman diliminde yapılabilirken, umre yılın hac günleri dışındaki bütün günlerde yapılabilmektedir. Kurban Bayramı, Arefe gününden, bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar ki toplam 5 günlük süre hariç yılın her gününde umre yapmak mümkündür. Çünkü bu günlerde adına ziyaret tavafı denilen haccın farzlarından birisini yerine getirecek hacılarımız için izdiham, sıkıntı ve yoğunluk oluşturmamak bakımından da bu günlerde umre yapmamak uygun olanıdır bu 5 gün içerisinde. Kameri aylardan Zilhicce'nin 9'u ile 13'ü arasındaki bu 5 günlük süre dışında yılın her günü umre yapılabilir. Umre veya hac vesilesiyle ziyaret edilen Mekke, Peygamber Efendimizin doğum şehridir. Medine ise mübarek hicret yurdudur. Mescid-i Nebi ve Peygamber Efendimizin kabri bu şehirde yani Medine'dedir. Umre ve hacca gidenler Mekke ve Medine'de bulunan çok sayıda kutsal mekanı da ziyaret ederler. Bu yerlerin başında ise Medine'de bulunan biraz önce zikrettiğimiz Peygamber Efendimizin kabri gelmektedir. Dolayısıyla hac ve umre aynı zamanda güllerin efendisi, Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etmektir. Hac ve umre niyetiyle bu kutsal beldelerde bulunan kimseler, Duyufur Rahman, yani Allah'ın misafirleridir. Hali vakti yerinde olan kardeşlerimizin umre yapmaları sünnet-i seniyedir. Mübarek ikremin buram buram teneffüs edildiği bu kutsal yolculukta ulvi makamlara manevi pencereler ve yollar açılmaktadır. Allah Teala'nın evim dediği Müslümanların kıblesi Kabe'ye ve mukaddes topraklara yapılacak bu ziyarete ve bu saadete nail olmak büyük bir izzet ve ikbaldir. Zira Peygamber Efendimiz, kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse hayatımda ziyaret etmiş gibidir buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, halk arasında dolaşan, umre yapan kimseye hac farz olur şeklindeki yanlış inanışın kurbanı olmayalım. Bilelim ki haccın farziyeti için, haccın farz olması için gerekli şartlar gerçekleşmediği takdirde umre yapmış olan kimseler üzerine hac farz olmaz. Hac ve umre ile ilgili zikretmek istediğimiz diğer bir husus da şudur. Bu ibadetleri kendi adımıza gerçekleştirebileceğimiz gibi bu görevlerini yapamadan vefat etmiş yakınlarımız için de gerçekleştirebiliriz. Hazreti Peygamber'e babam çok yaşlı, ne hac ne de umre yapabilir diyen bir sahabeye o halde babanın yerine sen hac et ve umre yap buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, umre ibadeti konusuna yer vereceğimiz bugünkü programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okubuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Haşr suresi 22, 23 ve 24. ayetleri okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vallâhu'l-lezî lâ
صدق الله.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, umre ibadeti hakkında sohbet ediyoruz bugün. Umrede temel ibadetlerden birisi Kabe'yi tavaf etmektir. O Kabe ki günde 5 defa namaz için yöneldiğimiz kıblegahımızdır bizim. Abdullah bin Ömer diyor ki, Resulullah'ı Kabe'yi tavaf ederken gördüm, şöyle diyordu: Kabe, sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel, sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce. Ma et yabaki ve et yabarihak, ma a'zameki ve a'zame hurmetek. Sen ne güzelsin ve kokun ne güzel, sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce buyurmuştu Kabe için Peygamber Efendimiz. Bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim Hacer ile evlenmiş, ondan İsmail adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmişti. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye, bugünkü Kabe'nin ve Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin biraz yukarısındaki yer olan büyük bir ağacın altına getirmişti. O günlerde bu bölgede su bulunmuyor, kimseciklerde yaşamıyordu. Onları bir miktar yiyecek ve su ile bırakıp giderken Seniye mevkiine gelince Hazreti İbrahim yüzünü bugünkü Kabe'nin bulunduğu noktaya doğru dönerek ellerini kaldırdı ve şu duayı yaptı: Ey Rabbimiz, onları senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbena inni eskâtu mi zürriyeti bi vadin gayra zî zer'in inde beytikel hara inde beytikel muharram. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Rabbena liyukîmus salâh, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de onlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır diye dua ediyordu Hazreti İbrahim. Rabbim, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım diyor. Ve leallehum yeşkurun, umulur ki şükrederler diye bitiriyordu duasını. Aradan yıllar geçmiş, İsmail büyümüş ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlenmişti. Hazreti İbrahim onları ziyarete geldiğinde oğlu İsmail'e, Rabbim kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti dedi. Hazreti İsmail, o halde Rabbinin emrini yerine getir diye karşılık verdi babasına. Babacığı olan Hazreti İbrahim, ancak Allah senin de bu işte bana yardım etmeni emir buyurdu dedi. Ve sonrasında yüksekçe olan yeri göstererek, işte buraya bir ev inşa etmemi emretti demişti oğluna. Baba oğul birlikte Yüce Mevla tarafından işaret edilen yere Beytullah'ın temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladılar. Hazreti İsmail taş getiriyor, Hazreti İbrahim de örüyordu. Duvarlar iyice yükselince makamı İbrahim'de bulunan taşı getirdi Hazreti İsmail. Hazreti İbrahim de onu basamak olarak kullanıp duvarları örmeye devam etti. Bir yandan baba oğul dua ediyor, Rabbimiz diyorlardı, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Allah işitmişti işte. İşitirdi Allah her sözü. Fısıltı ile, gizlilik içinde söylense bile işitir Allah Teala. Semi, yani işitme, onun sıfatlarından birisidir. İnsanlar için kurulan ilk mabed olduğu, yani yeryüzünde insanlar için kurulan ilk ibadethane olduğu Kur'an'da inne evvele beytin vudu'a linnâsi, lellezî bi Bekke'te mübareken ve hudellil âlemîn. Âlemlere bereket kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabed Mekke'deki Kabe'dir. Âl-i İmran suresi 96. ayeti kerimesi ile açıkça ifade edilen bu yüce mabed, Yüce Mevla tarafından mübarek ve hidayet kaynağı olarak takdim edilmekte ve yoluna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı olarak bildirilmektedir. Âl-i İmran suresi 97. ayet-i kerime ile وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَدَعَى اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ. Değerli dostlarımız, İnsanlığın ilk mabedi olan ve Allah'ın evi olarak isimlendirilen Kabe, Müslümanlar için birliğin simgesi ve dirilişin kaynağı olup kutsaldır. Yoluna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. İşte o mübarek Kabe'yi ziyaretin vesilelerinden birisi de umredir değerli dinleyicilerimiz. Umre ibadetidir. Ve Peygamber Efendimiz Ramazan'da yapılan bir umre hacca denktir buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz umre yapmak farz mı sorusuna hayır, fakat umre yapmanız faziletli bir ibadettir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığı ise cennettir müjdesini vermekte. Hazreti Ömer umreye gitmek için kendisinden izin isteyince ona, kardeşim bizi unutma, duana bizi de ortak et tembihinde bulunarak oradaki duanın önemine işaret ediyordu Peygamber Efendimiz. Hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber Medine'de ilginç bir rüya görmüş ve bunu çok sevdiği Kabe'yi ziyarete yormuştu. Rüyasını ashabıyla paylaştı Peygamberimiz ve umre ziyaretiyle bunu gerçekleştirmek istedi. Yapılan bu umre ziyareti doğup büyüdükleri Mekke'den gelen muhacirler başta olmak üzere herkese heyecanlandırmıştı. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. Ancak tek amaçları Kabe'yi ziyaret etmek olan bu Müslümanlar ihramlarıyla günlerce süren yorucu yolculuktan sonra Mekke'nin 22 kilometre batısındaki Hudeybiye'de Mekkeli müşrikler tarafından durduruluverdiler Hudeybiye'de. Niyetlerinin sadece umre ziyareti olduğunu defalarca dile getirmelerine rağmen Mekkeliler Müslümanların umre yapmalarına izin vermedi. Kendileriyle görüşmeler yapmak üzere Mekke'ye giden Hazreti Osman'ı da alıkoydular. O kadar ki Hazreti Osman'ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberi bile geldi Müslümanlara. Peygamber Efendimiz son derece üzülmüştü bu habere. Ve Peygamber Efendimiz ashabına Allah Teala bana biat edilmesini emretti diye seslenmişti. Bunun üzerine adı Semure olan biattan sonra Rıdvan ağacı olarak değiştirilen asıl adı Semure ağacın ismi. Ama biat yapıldıktan sonra Rıdvan ağacı olarak adlandırılan ağacın altında şartlar ne olursa olsun Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bildirdikleri, hiçbir şart altında bundan geri durmayacaklarını açıkladıkları bir biat gerçekleştirmişti ashab-ı kiram efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e. Bu söz veriş öylesine önemlidir ki, bu biat öylesine önemlidir ki Cenab-ı Hak bu biatta bulunan Müslümanlardan razı ve memnun olduğunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder. Andolsun ki Allah müminlerden seninle o ağacın altında biat ederlerken razı olmuştur buyuruyordu. Allah o biat edenlerden razı olmuştur. Fetih suresinde buyuruluyordu bu. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Peygamber'e tam bir bağlılıkla teslim olmalarından Allah dahi memnun olmuş, razı olmuş ve işte bu sebeple razı olunan biat anlamında Rıdvan biatı denilmişti bu biata. Resul-i Ekrem o gün o ağaç altında biat edenlerden hiçbirinin cehenneme girmeyeceklerini müjdeliyordu hadis-i şeriflerde. Biat haberi Kureyş müşrikleri tarafından duyulunca yanlarında alıkoydukları Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Hazreti Osman derhal Resulullah'ın huzuruna çıkıp geldi. Böylece şehit edildiğine dair haberin asılsız olduğu anlaşıldı. Fakat biat yapılmış ve tamamlanmıştı. Sahabiler Hazreti Osman'a herhalde Kabe'yi tavaf etmişsindir dediklerinde Hazreti Osman, Mekke'de bir yıl kalsaydım ve Resulullah da Hudeybiye'de otursaydı o Kabe'yi tavaf etmedikçe ben yine tek başıma onu tavaf etmezdim diye karşılık veriyordu. Değerli dinleyicilerimiz, işte ashab-ı kiram efendilerimizin peygamberimize bağlılıkları böyleydi. Peygamber Efendimiz biat etmedikten sonra bir yıl kalsaydım gene biat etmezdim diyordu. Ve Hudeybiye'de o ağacın altında hiçbir şekilde Resulullah'ın yolundan dönmeyeceklerine dair Peygamber Efendimiz'e biat ederek Rıdvan biatlarını gerçekleştiriyorlardı. Allah Resulü ile sahabe arasındaki gerçekleştirilen Rıdvan biatı Mekkelilerle de Hudeybiye anlaşması gerçekleşti aynı yerde. Neticede Müslümanlar kendi açılarından şartları oldukça ağır sayılabilecek bir antlaşma imzalamak durumunda kalmışlardı Hudeybiye'de. Yapılan bu anlaşmaya göre maalesef Müslümanlar bu ziyaretlerinden vazgeçip Medine'ye geri dönecekler. Kabe'yi bu yıl değil, ertesi yıl o kadar yaklaşmalarına rağmen ertesi yıl ziyaret edebileceklerdi. 6 yıllık Kabe hasretleri iyice depreşen Müslümanlar Mekke'nin yanı başına kadar varıp da Kabe'yi ziyaret edemeden dönmenin hüznüyle çaresiz ihramlarından çıktılar ve gerisin geri Peygamber Efendimiz'in isteği üzerine Medine'ye döndüler. Onların en büyük teselli kaynağıysa Rıdvan biatından söz eden ve fethi müjdeleyen ayetlerin nazil olmasıydı. Rıdvan biatında Allah'ın onların biatından razı olduğu bildiriliyordu ve fetih müjdeleniyordu. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmiş, umre zamanı gelmişti. Allah Resulü'nün emriyle tekrar umre hazırlıklarına başlandı. Önceki yıl gerçekleştiremedikleri umre kaza edilecek ve bu umreye kaza umresi denilecekti. Önceki sene giden 1400-1500 kişiye ilaveten bu sene yeni katılanların da olduğu 2000 kişilik grup yola çıktı umre yapmak üzere. Yapılan anlaşma gereği Müslümanlar Mekke'ye silahsız girecekler ve 3 gün içerisinde ziyaretlerini tamamlayıp döneceklerdi. Allah Resulü ve sahabe 7 yıldır uzak kaldıkları, hasret kaldıkları Mekke'ye telbiyeler getirerek girdiler ve Mekkeli müşriklerin meraklı bakışları arasında hasret kaldıkları Kabe'yi tavaf etmeye başladılar. Hazreti Peygamber ashabına müşriklere karşı güçlü görünmelerini, onların oturduğu tarafa döndüklerinde daha çalımlı ve daha güçlü yürümelerini emretmiş. Ashab-ı kiram da böyle yapmıştı. İşte Kabe tavaf edilirken erkeklerin tavafın ilk 3 şartında daha heybetli yürümeleri ki remel denilir buna, remel. Ve tavafta ihramlıyken sağ omuzlarını açık bulundurmaları anlamına gelen ıztıba aslında hasımlara karşı güç ve gövde gösteriş amaçlı bu umrede ortaya çıkmıştı. Başlangıçta tavaf esnasında Kureyşlilere gösteriş için yapılan remel, Hazreti Peygamber'in veda haccında tavafın ilk 3 şartında yapmasıyla bizler için artık sünnet oluyordu. Müslümanlar tarafından 629 tarihinde gerçekleştirdikleri gerçekleştirilen kaza umresi sırasında iki tarafta anlaşmaya uymuştu. Müslümanlar açısından bu ziyaret önemli bir ibadet olmanın yanı sıra Mekkelilere karşı oldukça etkili bir gövde gösterisine de dönüşmüş oluyordu, açıkça söyleyelim. Allah Resulü diğer bir umresini ise bir kaza umresi yapmış oluyordu böylece Peygamber Efendimiz 629 tarihinde. Allah Resulü diğer bir umresini ise hicretin 8. senesinde 610 yılında Mekke'nin fethinin ardından gerçekleştirmişti. Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri Cirane'de bekletirken kutlu elçi umre yapmak istedi. Bu amaçla Mekke ile Taif arasında Mekke'ye 29 kilometre uzaklıktaki Cirane denilen yerde niyet edip ihrama girdi ve geceleyin yola çıktı. Mekke'ye geceleyin girerek 3. umresini yapıyordu. Kaza umresi 1, Mekke'nin fethi sırasında gerçekleştirilen umre 2, Cirane'den gelinerek yapılan Huneyn gazvesinin arkasından yapılan 3. umresini yapıyordu. Peygamber Efendimiz bir de veda haccında umre yapmıştı. Hicretin 9. senesinde Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte hacca gitmeye karar vermiş ve yol için hazırlanmaktaydı. Onun ki Peygamber Efendimiz için ilk ve son haccıydı, veda haccıydı bu. Peygamber Efendimizin hacca gideceğini işiten birçok sahabi birlikte hac yapabilmek için adeta can atıyordu. İşte Ensar'dan Makıl'ın ebeveyni de o bahtiyarlar arasında olmayı arzuluyordu. Ebu Makıl ile eşi Ümmü Makıl bu arzu içerisinde Peygamber Efendimiz'e geldiler ve Ümmü Maktıl dedi ki ey Allah'ın Resulü, Ümmü Makıl dedi ki ey Allah'ın Resulü, benim üzerimde yapmam gereken bir hac görevi var. Ebu Makıl'ın ise sadece bir genç devesi var dedi. Eşini onaylayan Ebu Makıl evet doğru söyledi. Ancak ben o deveyi Allah yoluna vakfettim. Dolayısıyla onunla hacca gitmesi mümkün olur mu bilmem dedi. Resulullah Efendimiz sen o deveyi ona ver de onunla hacca gitsin. Çünkü onunla hacca gitmek de Allah yolunda hayırdır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Makıl deveyi eşine verdi. Ancak o sene ikisi de hastalandılar ve sonuçta Ebu Makıl vefat etti. Bundan dolayı o sene Ümmü Makıl da hacca gidemedi. İkisi de hacca gidememiş oldu. Bütün bunları niçin anlatıyorum? Resul-i Ekrem hacdan döndükten sonra kendisiyle birlikte hacca gidememenin üzüntüsü içerisindeki Ümmü Makıl, ey Allah'ın Resulü, ben ihtiyar ve hasta bir kadınım. Benim için bu kaçırdığım haccımın yerine geçecek bir amel var mı diye sorunca Resul-i Ekrem, madem ki bizimle birlikte haccı kaçırdın, öyleyse sen Ramazan'da umre yap. Öyleyse sen Ramazan'da umre yap. Çünkü Ramazan'da yapılan bir umre hacca denktir cevabını veriyordu Peygamber Efendimiz. Ramazan'da yapılan bir umre hacca denktir. Hac yerine geçer demiyorum yalnız. Hacca denktir. Ünlü hadisçi İmam Tirmizi naklettiği bu hadisin Ramazan'da yapılan umrenin hac gibi kazandıracağı anlamına, sevap kazandıracağı anlamına geldiğini belirtmektedir. Yoksa hacca denktir demek haccın yerine geçer anlamına gelmez. Bunu da bu vesileyle özellikle ifade edelim. Değerli dinleyicilerimiz, gerçekten de günümüzde bile Ramazan'da yapılan umre her yönüyle çok farklıdır. Bu farkı anlayabilmek için ısrarla vurgulamak isterim ki ancak bu onuru, bu şerefi, bu lütfu iki kez yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Onu anlatabilmek, ancak anlayabilmek için yaşamak gerekir diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, her ülkeden Müslümanların hazırladığı ve ısrarla davet ettiği iftar sofraları, zemzem ile açılan oruçlar, hatimle kılınan Mekke'de ve Medine'de hatimle kılınan teravih namazları, gün boyu oruçlu olarak yapılan tavaflar, son 10 gün gece yarısından sonra cemaatle ve ikinci bir hatimle kılınan teheccüd namazları, özellikle de herkesi hıçkırıklara ve gözyaşlarına boğan hatim duası ve bayram namazı. İşte bütün bunlar anlatılamaz, ancak yaşanır. Ancak yaşamak suretiyle tecrübe edilebilir. Umre ibadeti, değerli dinleyicilerimiz, o kadar önemli bir ibadettir ki, Yüce Allah Bakara suresi 196. ayetinde ve etimmul hacce vel umrete lillah, Allah için haccı ve umreyi tam yapın buyurmak suretiyle, işte bu önemine binaen umreyi hacla birlikte aynı ayet içerisinde anmaktadır. Yine Bakara suresi 158. ayetinde inne safa vel mervete min şa'airillah femen haccel beyte evi'temara felâ cünâha aleyhi eyyettavvefe bihima. Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Her kim beyti hacc eder veya umre yaparsa diye devam eden ayet-i kerime. Her kim hacc eder ve umre yaparsa buyurmak suretiyle umre ibadetini Allah Teala yine başka bir ayette hac ile birlikte zikretmektedir. Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e umre yapmanın farz olup olmadığını sorduklarında Peygamber Efendimiz hayır, yani umre yapmak farz değil, fakat umre yapmanız faziletli bir ibadettir. Umre yapmanız faziletli bir ibadettir cevabını veriyordu Peygamber Efendimiz. Bu hadisi kitabında nakleden kıymetli hadis alimimiz İmam Tirmizi biraz önce ifade ettiğim gibi şu değerlendirmeyi yapıyor. Bazı ilim adamları umre farz değildir der. Aslında hac ile umrenin ikisine de hac denirdi. Aslında öyle denirdi. Kurban bayramında yapılan Hacc-ı Ekber, Hacc-ül Ekber yani büyük hac. Umreye ise Hacc-ül Asgar yani küçük hac denirdi. İmam Şafii'ye göre umre yapmak hiçbir ilim adamı tarafından terk edilmesine ruhsat verilmeyen bir sünnettir. Hiçbir ilim adamı terk edin diye ruhsat veremez umre için. Bu hususu da bu vesileyle ifade edelim sizlere. Bir defasında umrenin faziletine değinen Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. İki umre arasında işlenen günahlara kefarettir. İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul edilen haccın karşılığı ise cennettir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hem Buhari hem de Müslim'de geçen hadis-i şeriflerinde. Umre'ye gitmek için kendisinden izin isteyen Hazreti Ömer'e Allah Resulü'nün söylediği şu sözler hem umrenin faziletini hem de Resul-i Ekrem'in yakın dostuna olan ilgisini, samimiyetini ve tevazunu göstermektedir. Ne diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e umreye gitmek için izin istediğinde? Kardeşim, bizi de unutma. Duana bizi de ortak et. Allah Resulü'nün kullanmış olduğu kardeşim hitabı Hazreti Ömer'in o kadar hoşuna gitmiştir ki bu ifadeyi üzerine güneş doğduğu her şeyden daha sevimli diye nitelemiştir Hazreti Ömer. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi şayet daha önce gitmişliğiniz yoksa zihninize takılabilir tabi olarak. Acaba nedir umre ile haccın farzı farkı diye. Acaba umre ile haccın farkı ne? Kısaca özetlememiz gerekirse umre ile hacda yapılması gereken hususlar Safa ile Merve arasında sa'y yapıp ihramdan çıkışa kadar aynıdır. Önce ihrama girilerek hac veya umreye niyet edilmesi. Kabe'nin tavaf edilmesi, tavaf namazının kılınması, Safa ve Merve arasında sa'y edilmesi ve tıraş olunarak ihramdan çıkılmasına kadar yapılması gereken bir değişiklik yok. Hepsi aynı. Hac ile umre aynı. Peygamber Efendimizin umresi de uygulaması da böyle. Zaten biz ibadetlerimizi Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. O nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Evet, onu takip, onu taklit ediyoruz. Umre konusundaki uygulamalarımız konusu da aynen böyle. O nasıl uygulamışsa, bize nasıl öğretmişse ona uyuyoruz. Onun söylediklerini ve onun yaptıklarını yapıyoruz. Peygamber Efendimizin umrelerden birini anlatan İbni Ömer şöyle anlatır. Hazreti Peygamber umre için Mekke'ye geldi. Beyti 7 kere tavaf etti. Makamın arkasında 2 rekat namaz kıldı. Safa ve Merve arasında sa'y etti. Safa ve Merve arasında sa'y eden kimseler bu bölgede 4 gidiş ve 3 gelişin adıdır say. İşte bu ibadet bitirildikten sonra saçlarını kısaltır ve ihramdan çıkarlar. İşte böylece umre tamamlanmış olur. İlave olarak hacda ise ayrıca günü geldiğinde ihramlı olarak Arafat'a çıkılması, Arefe günü orada vakfe yapılması, dönüşte Müzdelife vakfesinin yapılması, Mina'da kurban kesilmesi ve Cemerat'ta şeytan taşlanması gibi hacca özgü umreden farklı görevler ve ibadetler vardır değerli dinleyicilerimiz. Günümüzde olduğu gibi iktisadi ve coğrafi sebeplerle ömründe yalnız bir defa hacca gidebilme imkanı bulabilen bir kimse elbette hac ile birlikte umre yapmaya da gayret edecektir. Çünkü bu insanlardan çoğu hac dışında ayrıca umre için Kabe'ye gelme imkanını belki hayatlarında bir daha bulamayabileceklerdir. İslam'ın temel ibadetlerinden birisi olan hac, farz kılındığından bugüne dek her yıl nasıl devam etmekteyse, umresi de aynı şekilde asırlardır her gün devam etmektedir. Allah'ın evi olan Kabe, Rahman'ın misafirleri tarafından, Duyufur Rahman dedik ya, Rahman'ın misafirleri, Allah'ın misafirleri tarafından asırlardır kesintisiz bir şekilde ziyaret edilmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu durum kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Rabbim bizlere de hacca gitmeyi, umre yapmayı, Resulünün mescidinde ibadet etmeyi nasip eylesin. Rabbim gönlünüzün muradını ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası ile soluklanalım. Fatih Koca buyruk senin diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Ya Rabbena, Ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Bena fazlı kerem ihsan seni. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Müznibilere gufran senin, müznibilere gufran senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, lütfu kerem ihsan senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Mevlana, lütfu kerem, ihsan seni. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. İhsanımı mutad eden, İhsanımı mutad eden. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Refet cemalinden ikab, zail ola ta kim hicab. İhsanın olsun bir hesap, İhsanın olsun bir hesap. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan seni. Ya vahidu ferdu ehad, ey kadir hayyu samed. Ya vahidu ferdu ehad, ey kadir hayyu samed. Eyle hüda iyemeden, eyle hüda iyemeden. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, İhsan seni. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, İhsan seni.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, evli bir bayan kocasının iznini almadan hac veya umreye gidebilir mi diye soruyor. Dinimizde farz olan ibadetler, değerli dinleyicilerimiz, gerekli şartları taşıyan kadın erkek herkesin yapması gereken bireysel ibadetlerdir. Bu ibadetleri yapması için eşlerin birbirlerine engel olmaları caiz değildir. İbadetlerin yapılması konusunda eşlerin birbirlerine engel olmaları caiz değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bununla birlikte Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre bir kadına haccın farz olması için gidip gelinceye kadar yeterli maddi imkana sahip olması gerektiği gibi kendisine eşlik edecek bir mahreminin bulunması da gerekir. Şafilere göre 3 veya daha fazla güvenilir kadın yanlarında eş veya mahremleri olmasa da hacca gidebilir. Şafii mezhebine göre yanlarında mahremi olmasa da 3 veya daha fazla güvenilir kadın hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise bir kadın güvenilir bir grup içerisinde olması halinde tek başına gidebilir. Güvenilir bir grup halinde olması halinde tek başına gidebilir. Bu itibarla evli bir bayanın kendisiyle birlikte gideceği bir mahremi yoksa hacca gitmesi uygun olmadığı gibi Şafii ve Maliki mezheplerini taklit ederek gidecekse kocasının en azından nezaketen iznini ve rızasını, eşlerin birbirinin iznini ve rızasını alması elbette uygun olur. Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki kadının yanında bir mahremi varsa ve diğer şartlar taşıyorsa kocası kadının farz olan hacca gitmesine engel olamaz. Buna hakkı yoktur. Gene umre ile ilgili sorulara cevap vermeye devam edelim. Her umre için mikata gitmek gerekir mi diyor bir başka dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bir kimsenin umresini tamamladıktan sonra yeni bir umre yapabilmek için tekrar harem bölgesi hudutları dışına çıkarak orada ihrama girmesi gerekir. Bu konuda en çok bilinen ve en yakın yer Hazreti Ayşe Mescidi'nin bulunduğu Tenim'dir. Tenim bölgesidir. Biraz önce Peygamber Efendimiz'in de Cirane mevkiinden o ihrama girip geldiğini söylemiştik. Şu anda Kabe'ye, Mekke'ye en yakın yer ki 6-7 kilometre uzaklıktadır. Hazreti Ayşe Mescidi diye bilinen Tenim bölgesidir. Burada tekrar ihrama girilerek gelinmesi gerekir. İhramsız olarak Mekke'ye girmenin hükmü nedir diyor bir başka dinleyicimiz. Hac veya umreye giderken sebebi ne olursa olsun ihrama girmeksizin mikat sınırından geçen kişi henüz hac menasikinden birine başlamadan önce haccın gereklerinden birine başlamadan önce geri dönüp afakiler için olan bir mikat mahallinden ihrama girerek tekrar içeri girerse bir ceza gerekmez. Geri dönmezse bulunduğu yerden ihrama girer. Bir koyun veya keçi kurban etmesi gerekir bu durumda. Buna ceza hediye denilmektedir. Bu kurbanlar harem sınırları içerisinde kesilmek kaydıyla kurban bayramı günlerinde kesilebileceği gibi diğer günlerde de kesilebilir. Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa'y yapan kimsenin ne yapması gerekir diyor bir başka dinleyicimiz. Bir mazeret yok ama araçla yürüyerek değil de araçla sa'y yaparsa ne gerekir? Değerli dinleyicilerimiz, gücü yeten kimsenin sa'yı yürüyerek yapması vaciptir. Bu nedenle meşru bir mazereti olmadığı halde sa'yı tekerlekli sandalyeyle yapmak dem gerektirir. Tabii olarak dini literatürle anlatmamız gerekiyor, yoksa uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Şafilere göre ise sa'yı yürüyerek yapmak sünnettir. Gücü yettiği halde sa'yı tekerlekli sandalyeli yapmak mekruh ise de ceza gerektirmez Şafi mezhebine göre. Farz namazlardan sonra estağfirullah demenin dayanağı nedir diyor bir başka dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, namazların peşinden istiğfarda bulunmak sünnettir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca 3 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim ve etubu ileyh veya benzeri sözlerle istiğfarda bulunup Allahümme entes selamu ve minkes selam derdi. Getirilen istiğfarla namazlardaki eksiklikler için Allah'tan bağışlanma dilenmiş olur. Bu itibarla kılınan namazın sonunda imam ve cemaatin estağfirullah demesi sünnete uygun bir davranıştır. Son bir soruyla bugünkü programımızı bitirelim. Elbise veya bedene bulaşan kan ne kadar olursa namaz kılmaya engel olur diyor bir başka dinleyicimiz. Namazın şartlarından birisi de değerli dinleyicilerimiz necasetten, yani maddi pislikten temizlenmektir. Bu namazın şartlarından birisidir. namazın sahih olması için beden, elbise ve namaz kılınacak yerlerin temiz olması gerekir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde veya namaz kılacağı yerde, elbisesinde, bedeninde veya namaz kılacağı yerde kan, idrar ve buna benzer pisliğin, yani pislik hükmünde bir şeyin bulunmaması gerekir, temiz olması gerekir. Bu namazın şartlarından birisidir. Necasetten taharet. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size bugün Fatih Koca'nın Ya Rab, Nola Halim Benim ilahisiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Kabre vardım gece, İyi olmazsa ameli, kabre vardım gece. Ya Rabbena, günahlara bandırma, çırağımı söndürme, kabre vardı gece. Çırağımı söndürme, kabre vardım gece. Döner çarkı felekler, kabul ola dilekler, yoldaş ola melekler, kabre vardım gece.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.